Galata Port İstanbul Podcast serimize hoş geldiniz sevgili dostlar. Ben Boru Hoşver.
Bugün konumuz biraz alışveriş, biraz spor giyim, sokak kültürü ve hatta sneaker kültürü üzerine konuşacağız. Tabii konu alışveriş olunca da Galata Port'un alışveriş deneyiminden de bahsedeceğiz. Galata Port İstanbul nefes alan, sağlıklı bir mahalle olacak. Burada pek çok deneyim yaşatacağız ziyaretçilerimize de. En önemlisi de alışveriş. Buradaki alışveriş kültürünü rahat, ferah, mutlu, yavaş ve yeni nesil ifadeleri çok iyi anlatıyor. Sizler de Galata Port İstanbul'a geldiğinizde manzaranın tadını çıkarıp belki deniz kenarında bir kahve içerken mağazaları telaşsız ve keyifli bir şekilde dolaşırken bulacaksınız kendinizi. Bugün Galata Port İstanbul İş Geliştirme ve Kiralama Genel Müdür Yardımcımız sevgili İrem Yücel Kaymak'la beraber yapacağız bu podcast'i. Merhaba İrem, nasılsın? Uzundur görüşemiyoruz seninle.
Evet, koşturmaktan aynı şirket içerisinde çok yer alamıyoruz gerçekten. Bir araya gelemiyoruz bu arada. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bugünkü konuğumuzu da hemen takdim edelim. Bugünkü konuğumuz ise House of Super Step marka direktörü Sayın Gökhan Görgülü. Hoş geldin Gökhan, sen nasılsın?
Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, sağ ol. Güzel, hoş bir sohbet olacağından eminim ve sözü İrem sana bırakıyorum. Ben aralarda
seninle
beraber.
Çok teşekkürler Bora. Evet, çok enerjik, güzel bir aslında konumuz var bugün. Aynı şekilde de çok genç, dinamik bir yönetici arkadaşımızla Gökhan'la birlikteyiz. Konumuzu aslında senin kariyerinle bir başlamak güzel olur, hem de sohbetimize girizgah olur diye düşündüm. Uzun yıllar boyunca Türkiye'de varlık gösteren farklı yabancı markaların satış koordinatörlüğünü yönettin. Şimdi de House of Super Step diye, yani dinleyicilerimiz için de çok yeni ve heyecan verici bir konseptin marka direktörü olarak görev alıyorsun. Biraz kariyerinden ve bu yolculuğundan bahsederek başlarsak bizi çok sevindiririz.
Yani şimdi şöyle başlamak lazım. Herkesin kariyerinde bir takım gelişim zamanları vardır ama biraz enteresan bir hikaye olduğunu düşünüyorum benimkinin. Çünkü ben Eren Holding'de 13 sene önce işe satış danışmanı olarak başladım. İzmir'de, YKM mağazasında. Ve çeşitli basamaklardan geçerek aslında buraya kadar geldi. Bu da şirketin aslında kariyer yönetimine ne kadar önem verdiğini bir yerde gösteriyor diyebiliriz.
Çok önemli.
Sırasıyla İzmir'de bölge müdürlüğü, sonrasında İstanbul'a geldikten sonra eskiden elimizde olan bir takım markalar vardı. Lecoq Sportif, G-Star, Ted Baker, Ralph Lauren vesaire. Bunların satış koordinatörlüğünü, arkasından Lacoste'un toptan satış müdürlüğünü, sonra Converse'in toptan satış müdürlüğünü Türkiye'deki yaptım. 4 sene önce de Super Step'in başına geçtim. Yaklaşık 4,5 yıldır işte Super Step'i yönetiyorum. Son 6 aydır da şirketimize Azo Super Step'i kazandırdık diyebiliriz. 8 ay falan oldu aşağı yukarı. Aynı zamanda Azo Super Step'in de marka direktörlüğünü yapıyorum. Yani 13 yıllık bir geçmişim var Eren Holding'de. Ondan öncesinde de herhangi bir yerde bir geçmişim yok. Zaten yaşım itibariyle işime ilk olarak burada başladım diyebilirim. Yani.
Süper, süper. Ama o enerji gerçekten hissettiriyorsun markanın enerjisiyle beraber. Kesinlikle. Şimdi House of Super Step, senin de bahsettiğin gibi yeni bir konsept ve kent ve sokak kültürünün böyle tüm paydaşlarına kapılarını açan bir komünite merkezi olarak aslında yer alıyor. Ve bunun yanında da uluslararası pazarda kendini ispatlamış birçok markanın özel koleksiyonlarına da ev sahipliği yapıyor. Farklı bir deneyimler sunmak amacıyla yola çıkan bu House of Super Step'in biraz vizyonunu, o hikayesi nasıl doğdu, o fikir nasıl gelişti, biraz ondan bahsedebilir misin bize?
Tabii ki, yani bu işin başlangıç aşamasında tabii bizim patronumuz Mehmet Eren'in de büyük katkısı var. Ama ihtiyaç nasıl doğdu dersiniz? Günün sonunda çok ciddi anlamda sanal dünyaya giden bir ortamımız mevcut. Ve offline tarafın sanalla rekabetinin kuvvetlenebilmesi için müşteriye bir takım deneyimler sunmak zorunda olduğumuzu düşündük biz. Yani mağazacılığın, brick and mortar'ın devam edebilmesi için bir takım faydalar sunmak zorundaydık. Ve metrekare büyütme fikri aklımıza geldi. Ne yaparız derken, ondan sonrasında da bu metrekareyi sadece satış için büyütmeyelim. Biz dedik ki burada ne yapabiliriz? Sonra çıktık yöneticiler olarak yurt dışına gittik. Amacımız yurt dışında ne yapılıyor bulmak değildi. Amacımız yurt dışında ne yapılmıyor bulmaktı. Ve gezdiğimizde hep şunu gördük. Hep ürün üründü mağazalar. Yani hiç bu tarz bir şey yoktu. Biz de işi deneyim tarafında birazcık kişiselleştirelim dedik. Ve işin içine işte sokakla ilgili olan her şeyi sokmaya çalıştık. Sahiplenmeye çalıştık. İşte tatu var, basketbol var, basketbol sahası var, PlayStation var ve birçok hizmeti de ücretsiz olarak vermeye çalışıyoruz insanlara. Customize reyonlarımız var. Yani doğuş hikayesi baktığınızda birazcık online tarafın çok güçleniyor olması ve mağazanın da buna rekabetçi hale gelmesiydi. Bunun dışında tabii ki Türkiye'deki sneaker kültürünü geliştirmeye yönelik de bu hareketi yapmak istedik bizler. Çünkü bu işi zaten çok uzun zamandır yapıyoruz aslında Super Step'de biz. sneaker işine. Burada farklı bir göz olarak, farklı bir dokunuş yapmak istedik diyebiliriz.
Gökhan, İrem Kusuroğlu, sneaker kültürü diyoruz ya, yani evet. Nedir hocam sneaker kültürü?
Ya sneaker kültürü yani, nedir?
Ben de şöyle bir ekleyeyim. Sokak kültürü eşittir sneaker kültürü müdür Gökhan?
Yok, ikisinin birleşimi bence bu. Yani bu tabii ki kişilerin bakış açısına göre değişir ama sneaker kelime anlamıyla baktığınızda aslında bir spor ayakkabı. Yani çok fazla tek başına bir şey ifade etmiyor. Ama sneaker bir takım elementlerle buluştuğunda bu bir kültür haline geliyor ve insanlar bu kültürü takip etmeyi seviyorlar. Yani işte sneaker her şeyle sokakta olan birleşebilir. Bugün tatuyla birleşebiliyor. Basketbolla çok ciddi özdeşleşen bir şey sneaker kültürü. Kişiselleştirme bunun bir tarafından tutuyor, ucundan tutuyor. Yarın öbür gün başka elementler de bunun üzerine eklenebilir. Yani bu bir aslında sneaker komünitesi. Tabii burada en büyük paydaş ürün. Yani bu sneaker kültürü aslında bir şekilde markaların da yaratmış olduğu bir şey diyebiliriz. Bazı ürünleri çok limited edition çıkartıyorlar. İnsanlar kapılarda bekliyorlar alabilmek için. Sıraya giriyorlar. Birçok şey yapılıyor. Sneaker kültürü bunların tamamının bir araya gelmesi bence.
Atası Converse denebilir mi?
Şöyle, Converse ilk basketbol markalarından bir tanesi. Yani bugün giydiğimiz Converse'ler zamanında basketbol ayakkabısı olarak kullanılıyordu denilebilir. Ama bir tane değil tabii bunun atası. O dönem birçok ayakkabı yapmış olan yer var. Fakat Converse bence sneaker kültürünü çok ciddi anlamda iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir marka. Çünkü tamamen sokağa dayalı bu Converse markası. Günümüzde birçok spor markası hem sneaker işini bir arada götürüp hem performans ürünleri vesaire bu tarz şeyler de yapıyorlar. Ama Converse'in tamamen uzmanlaşmış olduğu alan aslına bakarsanız bu sokak kültürü, günlük giyim üzerine ayakkabılar tasarlamak ve üretmek.
Peki House of Superstep bu sneaker kültürünü biraz daha deneyim açısından ele alıyor diyebilir miyiz o zaman? Yani House of Superstep'in orada o sneaker kültürüyle bağdaştığı yer neresi?
Ya bunu kesinlikle söyleyebiliriz. İşte biz bunların hepsini insanların vakit geçirebileceği bir ortamda keyifli alışveriş yapması aslında Galata Port'a benziyor birazcık. Siz de orada keyifli bir ortam yaratmaya çalıştınız ve insanlar birçok şeyi orada beraber bulmaya çalışıyorlar. Biz de bunun hepsini bir takım elementlerle birleştirip mağazanın içinde çok ciddi anlamda deneyim alanları ayırdık. Ya burada bunları yaparken de içerisi dolsun diye bir şeyler yapmak istemedik. Hep işin en güzelini yapan kişilerle bir arada bunu yapmak istedik. Ne demek istiyorum? Mesela işte içeride bir dövme stüdyomuz var. Bana göre İstanbul'un en iyi dövmecisi, işte Tatum Galeri'nin kurmuş olduğu bir stüdyo. İçeride kahve ikram ediyoruz, kahvelerimiz var. Bunlar Kisti Hippo diye İngiltere'de çok ciddi kahveyle ilgili ödüller almış olan bir şirketin ve sustainability, recycle, bunları günümüzde çok önemli biliyorsunuz. Bunları çok ciddi destekliyorlar. İşte customize işini sahiplendik. Bunu ilk defa biz yapmadık ama biz ücretsiz olarak her gün yaptık müşteriye bunu ve insanların çok hoşuna gitti. Ayakkabı House of Superstep'ten alıyorsunuz, orada kendinize göre kişiselleştiriyorsunuz. Burada da önceliğimiz şuydu, gençlere örnek olalım, gençleri bir şekilde işin içine dahil edelim. Hep bu sanatçıları üniversite öğrencilerinden seçtik. Onların dönemine göre bir şekilde shiftleri uydurmaya çalıştık diyebiliriz. Tabii bir de şey var, günümüz gerçeği olan bu sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm hikayesi. Burayı da çok ciddi anlamda desteklemeye çalışıyoruz. Bir taraftan da sahipleniyoruz. Neler yapıyoruz? İşte gönüllü personellerimizle, çalışan arkadaşlarımızla Ağva'ya gidiyoruz, Şile'ye gidiyoruz, sahilleri temizliyoruz. Mağazanın içinde ikinci el kıyafet satıyoruz. Türkiye'de AVM'lerde çok fazla görünen, belki de daha önce görülmemiş olan bir şey olabilir bu. Vintage ürünler satıyoruz, geri dönüşme faydası olsun vesaire gibi konularda. Ya böyle müşteriye sadece ürün satmak istemiyoruz biz aslında. Bir şekilde onları mutlu edecek bir takım hizmetleri, onların faydasına olacak şeyleri sunuyoruz. Gelip kahve içip gidebilirlerdi içeride. Ürün satmak zorunda değiliz. Yani içeride gelip PlayStation'ını oynar, kahvesini içer ve çıkar gider müşteri.
Evet, gerçekten çok eğlenceli bu arada. Hani belki daha önce ziyaret etmemiş dinleyicilerimiz de vardır. Çok keyifli mağazalar. Ve özellikle o vintage kısmı, hani kullanılmış ikinci el kısım şaşırtmıştı beni. Bilmiyordum ben gelmeden önce mağazaya öyle bir bölüm olduğunu. Yapılan hani farklı modelleri var ama bir mağazanın içerisinde bu şekilde bir ilk defa bu konuda ele alındığını gördüm. Evet, çok da güzel.
Çok fazla şahit evet. Olmadım diyebilirim Türkiye içerisinde. Hatta içerisinde.
Evet, evet. Kesinlikle öyle. Şimdi bir yandan da bu çok kanallı bir yapıda zengin bir deneyim sunma konusu var. Yani hani online'la işte offline'ı birleştirmek, o fiziksel temasla işte bu deneyim kısmını bir arada sunmak. Bu konuda da aslında bence o House of Superstep'teki deneyim kısmında altını çiziliyor. Yani offline'dan sonuçta online'ı ayıran en önemli nokta, o hissedebilme noktası bu deneyim kısmı. Orada gelecekle ilgili farklı planlarınız var mı bu satış kanallarını farklı kullanmak, online'ı belki değişik kullanmak anlamında?
Yani elbette ki planlar var. Şimdi şöyle bir gerçek var. Online'ın güçleneceğini hepimiz biliyoruz bir şekilde ama brick and mortar'ı da bu bitirmeyecek. Yani mağazacılık her zaman hayatına devam edecek. Belki güçsüz bir takım mağazalar elenecek, bir şeyler olacak ama bizim hayatımız devam edecek. Dolayısıyla bu iki yapıyı iç içe geliştirdiğimiz bir formül bizim için en doğru yol. Şu anda benim görüş açıma göre. Buna da biz pandemi öncesinde aslında başlamıştık biraz. Yani sanal tarafla fiziksel mağazayı bir arada nerelerde buluşturabiliriz? İşte ekiplerini bir araya mı getirebiliriz? İşte order management sistem denilen bir sistem kullanıyoruz. Sanaldan aldığınızda ürünü siz sanaldan alıyorsunuz ama hızlı gelsin diye Adana'da yaşıyorsanız biz Adana'daki mağazamızdan onu sevk ediyoruz. Burada bir iç içe geçirdik şeyi. İnternet üzerinde şimdi şey projeleriyle ilerliyoruz. Yani müşteri internet üzerinden mağazayı görmek istediğinde sağ tarafta altta bir tab üzerinden mağazaya bağlanacak ve bir satış danışmanımız ona hizmet veriyor olacak. Bu tarz bir birleşim söz konusu olacak ve bunun gibi bir sürü şey olacak ama bunları bir arada tutmak önemli olan. Yani ne sadece sanal benim görüşüme göre ne de sadece fiziksel mağaza tek başına yürüyemez. İkisine de yatırım yapmış olmak zorundayız. Biz de yatırımlarımızı tabii ki bu noktada sürdürüyoruz.
Peki biraz sürdürülebilirliğe bahsettin ama hani markalar bu yeni dengelerle birlikte müşteri sadakatini kazanmak için başka konularda da aslında yatırımlar yapıyorlar. Sürdürülebilirlik çok önemli değindin. Belki onun dışında da müşteri sadakatini kazanmak için ya da hani o alanda yaptığınız farklı yatırımlar ya da farklı uygulamalar var mı?
Aslında bunlar birer yatırım. Yani bizim için müşteri sadakatine dayalı bir yatırım House of Superstep. Superstep tarafında da genel olarak bizim şöyle bir benimsememiz var zaten. Yani müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli olduğundan dolayı iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Ve müşteri karşısında müşteri memnuniyeti bizim için önemli olduğundan dolayı gene mağduriyeti minimuma indirmeye çalışıyoruz. Satış sonrası hizmetlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. İşte çağrı merkezi vesaire gibi konularda çok hızlı geri dönüşler yapabilmek için iade konusu internette çok önemlidir. Hızlı iadeler yapalım gibisinden. Bu konuda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ama dediğim gibi biz bir de şöyle bir gerçeği var House of Superstep'in. Tam pandeminin içerisinde biz bu yatırımları gerçekleştirdik ve bu markayı kurduk. Dolayısıyla aslında bunların hepsi birer müşteri memnuniyeti yatırımıdır diyebilirim ben. Yani çok memnun ayrılıyorsa müşteri mağazadan zaten benim için bu operasyon nispeten başarılı bir operasyondur. İnsanlar bu customize vesaireyi gördüğünde çok da mutlu oluyorlar diye düşünüyorum dışarıdan gözlemleyince.
Aslında bir sonraki sorun biraz bununla ilgili olacak. Yani çünkü pandemi döneminde insanların gerçekten kendilerine daha fazla döndüğünü, daha fazla zindelik adına, işte kişisel daha iyi yaşam adına yatırımlar yaptığını da gördük. Ya o anlamda spor ürünleri de çok fazla talep görüyor. Ne bileyim eskiden belki işe bile daha ciddi geliyorduk. Şimdi herkes biraz daha casual geliyor.
Belki değil. Vereceğim örnek buydu benim.
Evet ya o yüzden de yani bu artarak devam mı edecek? Ya bu konu çerçevesinde sen nasıl görüyorsun o anlamdaki pazarı, şimdisini? Evet. Çünkü tam bu döneme geldi aslında sizin bu yatırımınızda çok önemli bir bölümde yapmış olduğunuz bu yatırımı. Nasıl gözlemliyorsun piyasayı?
Yani nasıl gözlemliyorum? Pandeminin burada bir bu olayın gelişimi için sebep olmadığını düşünüyorum. Sadece hızlandırdığını düşünüyorum. Bu zaten buraya gidiyordu. Ama pandemiyle beraber biz burada bir belki de 2 yıl ya da 1 yıl neyse daha ileriden ilerledik. Geçmişte takım elbise olmadan işe gitmek falan çok kolay şeyler değildi. Özellikle yönetici falansanız böyle genelde takım elbiseyle yöneticiler çalışır vesaire. Bu ilk önce ayakkabıyla kırıldı. Yani sneaker evet. Girdi hayatımıza ve normal takım elbisenin altına bile sneaker giyenler oldu. Şimdi gözlemlediğime göre ben artık şortla ya da eşofman altıyla iş yerine giden insanlar da var. Yani bunun rahatlığı herkesin fikrinde bir yer etmeye başladı. Bu tabii ki bundan sonra artarak gidecek ve emsal teşkil edecek. Yani bir şirket yaptığında öbürüne de sıçrayacak. Sadece şirketler olarak bakmamak lazım. Hafta sonları artık insanlar dışarıya rahat olmak için pantolonla değil. Genelde eşofman altıyla vesaireyle çıkıyorlar. Ki kendi gözlemim adına söylüyorum gene de böyle denim işinin ciddi anlamda daha yavaşladığını ve bu tarz ürünlerin insanların hayatına daha fazla girdiğini bireysel olarak gözlemliyorum diyebilirim.
Peki sence bu geçici bir heves mi yoksa artık kaldı mı? Bu böyle dedi gider mi diyorsun en azından orta vadede?
Yani şöyle elbette ki işin trend
döner kısmı miyiz, var. Döner miyiz? Başa döner miyiz? Yani?
İlla ki trend kısmı var. Bu işte hani olmaz diyeceğimiz bir şey ama çünkü bunu annelerimizden çok iyi biliyoruz. Ya bunu biz gençliğimizde giyiyorduk deyip bir sürü şeyi örnek veriyorlar bize. Yani bu bir trend tabii ki fakat eskisi kadar aza hiçbir zaman inmeyecektir. Yani insanlar bunu giymeye devam edecekler. Belki nispeten azalır, bir şeyler olur ama bulunduğu yeri de kaybetmez yani. Çok fazla geriye düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü rahatlık çok önemli bence müşterinin gözünde.
Ben de aynı fikirdeyim. Yani biz uzun zamandır aslında pandemi öncesinde de bu konuşuluyordu çok perakende dünyasında. İşte bu sokak modası dediğimiz geçici bir heves mi, ne kadar sürer? İşte markaların, çok lüks markaların da bu konuda yatırımları, hani bir trende uymak mıdır yoksa sürdürülebilir bir sistem mi bu diye, ama gerçekten de uzun zamandır devam ettiğini görüyoruz. Çünkü orada kişisel konfor dediğin gibi çok ön plana çıkmaya başladı. Yani o anlamda bireyin kendini iyi hissetmesi, iyi ifade etmesi, evet, oradaki özgüven vesaire, oradaki mesajlar da hep destekliyor bunu. Bakalım, hep beraber gözlemleyeceğiz ama gerçekten sizin yani, özellikle çok güzel bir konsept derken birazcık konuyu Karaköy ve Galataport'a bağlamak, evet, istiyorum. Ama önce Karaköy'ü sormak istiyorum. Çünkü Karaköy aslında bu sokak kültürünün iyi ve güzel örneklerinden bir tanesini sunuyor bize. Değişik bir yer Karaköy. Yani İstanbul'da farklı bir ruhu olan bölge. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Önce Karaköy'ü soracağım, sonra Galataport'a geçmek istiyorum.
Yani Karaköy'ün zaten benim hayatımda Galataport projesinden de önce belki de çok fazla yeri vardı. Benim çok severek gittiğim bir yer. Gecesiyle gündüzüyle Karaköy'ü çok seviyorum. Ve bizim işimizde çok meç olduğunu düşünüyorum bu bölgenin. Çünkü sneaker, grafiti, yani belki de bu belki de değil. Grafiti daha sokaklarda illegal bir iş olarak yapılırken Karaköy'den doğdu. Çünkü birçok sanatçı şu an o günlerden bugünlere geldi ve arkadaşlar hala daha işlerini devam ettiriyorlar. Dolayısıyla Karaköy bizim için güzel bir yer. Benim için bireysel olarak da özel ve güzel bir yer. Doğru kitleye de orada ulaşacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda hem yerli hem de turistin, yani Galataport'un getireceği turistten ziyade mevcut orada zaten bir turist popülasyonu da var. Sırf gezmek için insanlar oradaki kafelere geliyor.
Sokak kültürü ve sneaker kültürünü nerede başlatsam desen herhalde Karaköy'ü seçerdin. İlk üçten biri olur.
Bence de doğru yerlerden bir tanesi olur yani. İstanbul'da zaten 3-4 tane semt say deseniz, ya belki orada tek başına var olmak zor ama bir projeyle birlikte oradaysan kesinlikle doğru yerlerden bir tanesi.
Peki, o zaman şöyle söyleyeceğim. Şimdi Galataport İstanbul hakikaten de böyle çok, yani bir alışveriş merkezinin zaten ötesinde, yani bir semt kurgusuyla yola çıkan bir yer diyeceğim, bir mahalle. 250 yaklaşık mağazası, farklı gastronomi noktaları, bu konudaki zengin seçenekleriyle yepyeni bir alan olmaya hazırlanıyor. Ama yepyeni derken aynı zamanda aslında var olan çok önemli bir bölgenin belki de büyüten demek çok daha doğru. Galataport İstanbul'un alışveriş kültürü ve alışkanlıkları üzerinde genel, hani İstanbul'da nasıl bir etki olacak sence? Sen nasıl görüyorsun?
Yani şöyle, soruyu tam anlamıyla cevaplamak gerekirse aslında kendiniz de bir yerde soruyu cevaplamış oluyorsunuz burada. Yani Galataport'un içerisinde insanların vakit geçirebileceği ve onlara sunulan bir takım şeyler var. Bunlar aynı bizim işte yapmak istediğimiz şeyler gibi ama bunun AVM versiyonu. Nedir bu? Bir kere çok inanılmaz bir manzara var burada. Yani insanlar bir yere giderken bunu bence önemsiyorlar. Çok ciddi anlamda iyi yemek yiyebilecekleri, düzgün alışveriş yapabilecekleri yerler var ve bütün gününü burada geçirebilir. Aynı zamanda şehrin merkezinde. Yani çok kolay ulaşımı olan vesaire gibi bir yer. Dolayısıyla bence yani çok başarılı bir proje olacağını düşünüyorum ben.
Peki sizin çok özel bir lokasyonda olacaksınız. Belki küçük, evet, dinleyicilerimize, evet, önden bir şey yapabiliriz. Yani güzel de, bir tarihi binanın çok önemli bir noktasında olacaksınız. O anlamda da aslında çok güzel bir, yani karmayı, güzel bir ruhu yansıtacağını düşünüyorum ben orada. Beni çok heyecanlandırıyor. Seni bu bizdeki House of Superstep senin ne kadar heyecanlandırıyor? O anlamda, ya da nesi seni heyecanlandırıyor? Onu sormak istiyorum son olarak.
Yani beni de en az sizin kadar tabii ki heyecanlandırıyor. Sonuç itibariyle bizim 4. mağazamız olacak. Ve buranın bir özelliği var bizim için. AVM'nin içinde ama AVM'nin dışında. Yani biz zaten normalde bunu House of Superstep koyarken genelde cadde mağazacılığı üzerine yoğunlaşalım ve böyle hani ev konseptini verelim insan. Bu da bizim için çok önemli. Biz bağımsız bir yerdeyiz ve buranın tarihi olması bizim için çok değerli. Yani içeriye girdiğinizde çok otantik bir hava olacak. 60 mağazamızdan en otantik olan ve görsel anlamda işte manzarasıyla, hizmetleriyle çok güzel olacak bence. Bizim de bir takım tabii ki farklılıklar yaratmak için projelerimiz var. İnşallah bir önce açtığımızdan daha farklı şeyler yapacağız burada, öyle söyleyeyim.
Biz de hepimiz heyecanla bekliyoruz. Eminim ki hem tüm bizi ziyaret eden turistleri hem de bütün İstanbulluları çok heyecanlandıracak bizim kadar. Benim bugün için hazırladığım aslında sohbet konularımız bu kadardı Bora. Ben sözü tekrar sana vereyim. Teşekkür ediyorum samimi cevapların içinde.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok çok varsın.
Gökhan, şimdi çok küçük bir oyun oynayacağız. Her zaman, evet, her podcastimizde yaptığımız 1 dakika 5 soru oyunumuz var. Sana 5 tane küçük soru soracağım. Sen de bunları kendince tamamlayacaksın. Hazırsan o bir dakikayı başlatıyoruz. Üç kelimeyle Gökhan Görgülü.
Zor bir soru. İleri görüşlü, rakamcı, bir de kararlı diyebiliriz.
Rakamcı dedin değil mi?
Evet.
Bunun üzerine geleceğim ama bir dakikamız çok az zamanımız var. İlham Aldın.
Satış kökenliyim dedi. Satış kökenliyim dedi sonuçta.
İlham Aldın bir mekan, bir akım, bir sanatçı.
Marketing mezunuyum. Bu işte çok önemli yeri var. Philip Kotler. Pazarlamanın dehası zaten. Bence
evet. İyi ticaret siteleri mi, fiziksel mağazalar mı? Birini seçsen.
Seçmek zorunda değilsem. Ben hatta seçmiyorum yani, ikisi beraber.
İyi peki. Senin için eşsiz ve tarif edilemez bir deneyim hayatın herhangi bir anında.
House of Superstar.
Peki tamam. Peki biraz önce İrem de sordu ama bir cümleyle veya bir kelimeyle. Galataport İstanbul'da alışveriş dediğinde aklına gelen ilk şey?
Tarih.
Tarih. Çok teşekkürler.
Ya Galataport İstanbul dediğinde tarih geliyor.
Çok teşekkürler. Harika bir sohbetti. Senden bir de şöyle bir şey rica ediyoruz. Bizlere aktarabileceğin, son zamanlarda duyduğun, gördüğün, öğrendiğin, şaşırtan bir bilgi parçası, enteresan bir veri var mı bizimle paylaşabileceğin?
Ya bunu biraz düşüneyim. Zor bir soru. Tamam. Bu bilgilerin altında bazı şeyler yatıyor. Burayı pas geçsek güzel olur bence.
İyi peki tamam. O zaman...
Kapatmadan öyle bir bilgi okuyayım.
Tamam. Kapatmadan önce o rakamcı dedin. O rakamcı ile ilgili biraz anlatayım. Çünkü şu ana kadar pek çok kişiyle yaptık. İlk defa bazı sıfatları herkes kullanıyor. Yani ama rakamcı kelimesi ilk defa duydum. Açar mısın
biraz? Ya onu açacak olursa yani İrem Hanım az önce birazcık dahil oldu oraya. Yani satış kökenli olduğundan dolayı ben rakamların çok ciddi anlamda bir şeyler bize anlattığını düşünüyorum. Yani herkes böyle düşünüyordur zaten de belki kimse söylememiştir. Dolayısıyla tabii ki sadece masa başında oturup bir takım rakamları inceleyip bir şeyler yapamazsınız ama yani ben data işini, rakam işini çok seviyorum ve bana çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorum hayatta. O yüzden sürekli aynı zamanda bir de beyin jimnastiği. Hoşuma gidiyor yani onunla vakit geçiriyor olmak.
Geçen gün Sudoku'nun yaratıcısı vefat etmiş geçen gün. Sen şimdi rakamlar deyince aklıma Sudoku'yu severek oynayalım. Peki, çok sağ ol. Harika bir sohbetti. Bugün konuğumuz Gökhan Görgülü'ydü. Kendisinin kariyer basamaklarından, daha henüz 8 aylık olan House of Superstep'in 4. mağazasına olan heyecanından, sneaker kültürüyle keyifli alışveriş kültürü arasındaki ilişkiden, geri dönüşümden, gönüllülükten, kavramların mağazacılıkla nasıl bağlanabildiğinden, müşteri memnuniyeti yatırımı kavramından, pandeminin giyimdeki dönüştürücü ve hızlandırıcı etkisinden bahsettik. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan. İrem sana da çok teşekkürler. Podcast'imizi kapatmadan önce eklemek istediğiniz son bir şey varsa alabiliriz.
Ben de teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Artık fiziksel olarak yaşayacağız bunun keyfini bence. Çok az kaldı. Heyecanlıyız.
Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz tekrar zamanın için.
Sevgili dinleyiciler, sizlere de teşekkür ediyoruz. Galataport İstanbul Podcast serimize devam edeceğiz. Yepyeni konuklarımızla farklı kültürler, farklı konular üzerine sohbet edeceğiz. Sizler de Galataport Podcast serimizi Spotify'dan veya Apple hesaplarımızdan dinleyebilirsiniz. Abone olabilirsiniz ve lütfen, lütfen yorum yapın, yorum yapın ki biz de iyi yaşama giden yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edelim. Galataport İstanbul'u, Galataport İstanbul Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler, sevgiler.